Ayrım 20. Sayfa 196. 19 nolu duyuru. 1. Silahlı kuvvetlerin her türlü bildiri dağıtımını yasakladığı yurttaşlara duyurulur. 2. Silahlı kuvvetlerin kutsal onuruna dil uzatan bildiriyi imzalayan yurttaş Bakunin, bugün saat 16.30'a kadar kendi arzusu ile Savunma Bakanlığı'na başvurmalıdır. 3. Başvurmaması, yönetimi elinde bulunduran komutanların gerekli gördükleri adımları atmaya izin vermesi anlamına gelmektedir. Aynı gün, üç leal kardeş, babalarının bu tutkulu idealizmi sonucunda bir tuzağa düşmemesi için mutfaktaki baskı makinesini yok etmeye karar verdiler. O ana kadar babalarını huzursuz edecek hiçbir davranışta bulunmamaya çalışmışlardı. Hiç kimse ona hükümete karşı örgütlerdeki çalışmalarını anlatmamıştı. Ama gene de Jose, bazı rahipler ve rahibelerle gözaltına alındığında Profesör Leal'in elinde bir pankartla kentin alanına oturmasını engelleyememişlerdi. "Şu anda oğluma işkence ediyorlar," yazılıydı elindeki karton pankartta. Eğer Francisco ve Javier zamanda yetişip onu oradan götürmeselerdi, babaları üzerine bir bidon benzin döküp onu seyredenlerin gözü önünde kendini yakmaya karar vermişti. Francisco, bazı sığınmacıları bir sınırdan çıkartan, öteki sınırdan da dayanışmaya bağlı örgüt üyelerini içeri alma işini düzenleyen bir ekiple ilişki içerisindeydi. Gizlenen sığınmacılara yiyecek ve ilaç alabilmek için para toplama ve dağıtma işlerini yürütüyor, rahiplerin ayakkabılarına ya da oyuncak bebek peruklarına gizlenmiş haberleri yurt dışına göndermek üzere topluyordu. Neredeyse olanaksız sayılabilecek birkaç görevi başarıyla sonuçlandırmıştı. Siyasi polisin arşivlerinin bir bölümünün fotoğraflarını çekmiş ve işkencecilerin nüfus kağıtlarının mikrofilmlerini hazırlamış ve günün birinde bunların adaleti yerine getirmede kullanılacağını düşünmüştü. Bu gizini bir tek Jose biliyordu. O da hiçbir ad, yer, ayrıntı öğrenmek istememişti. Çünkü bazı baskılar sonucunda konuşmamanın ne kadar zor olduğunu deneyimleriyle öğrenmişti. Bu tür yasa dışı işlerde ortaklık ettiklerinden Francisco şimdi Pradelia Ranculeo'nun mağarasında otururken ağabeyini düşünmüştü. Daha önceden onun yardımını istemediğine pişman olmuştu. Kaçak genç dağların o ıssız kısımlarına girdiyse yolunu bulması olanaksız olacaktı. Doğru yolu bulamayacaktı ve vadiye iner kardeşinin öcünü almaya kalkışırsa ona artık hiç kimse yardım edemezdi. Francisco yorgunluğundan sıyrıldı, serinlemek için giysilerini ıslattı. Tepesinde kaynayan öğle güneşi altında dağdan inmeye koyuldu. Göz bebeklerinde binbir renkten ışıklar oynaşmaya başlamıştı. Sonunda motorunu bıraktığı yere ulaştığında Irene'nin onu orada beklediğini gördü. Ranculeo'ların evinde beklemekten sabrı tükenen arkadaşı yoldan geçen bir sebze arabasına binerek buraya gelmişti. Birbirlerine heyecanla sarıldılar. Irene onu taşlarını ayıklayarak düzlediği bir gölgeliğe götürdü. Orada delikanlının uzanmasına yardım etti. Francisco bacaklarının titremesine engel olamıyordu. Genç kız mendiliyle onun terini sildi. Dinya'nın armağan ettiği bir kavunu kesti ve her dilimi kendi dişleriyle kopararak ve bir öpücükle onun ağzına vererek yedirdi. Meyve aslında sıcak ve çok tatlıydı. Ama delikanlıya her lokması büyülü bir ilaç gibi geliyordu. Tüm yorgunluğunu alıyor, onu canlandırıyordu sanki. Kavunun dişlenmiş kabuğundan başka bir yeri kalmayınca Irene mendilini bir kaynakta ıslattı ve bununla temizlendiler. Saat 3'e doğru eğikleşen güneşin altında bir gece önce fısıldadıkları yeminleri yenilediler. Birbirlerini henüz edindikleri deneyimle okşadılar. Bu yepyeni aşkın neşesine karşın Irene hala mağarada gördüklerinin etkisinden kurtulamıyordu. Acaba Pradelio kardeşinin cesedinin gömülü olduğu yeri nereden biliyordu diye sordu. Gerçekte Francisco bunu hiç düşünmemişti ama şimdi de bunu düşünmenin sırası değildi. Öylesine bitkindi ki başının dönmesini geçirmek için birkaç dakika olsun uyumak istiyordu. Ama Irene buna fırsat tanımadı. Hint fakiri gibi bağdaş kurduğu bacakları ile her zamanki gibi bir düşünceden ötekine atlayarak hızlı hızlı konuşuyordu. Ona bakılırsa bu ayrıntıda bazı temel gizlerin anahtarı gizliydi. Arkadaşı onu dinlenmeye çalışır ve zihnini arındırmaya uğraşırken, Irene bazı kuşkuları eleyerek bu konunun içinde geziniyor, kendince yanıtlar arıyor, sonuçta Pradelio Ranculeo'nun Daha önceden Teğmen Juan de Dios Ramirez ile birlikte oraya gitmiş olduğu sonucuna varıyordu. Orayı bir şeyler saklamak için kullanmış olmalıydılar. Askerler oranın güvenli bir yer olduğunu bilirlerdi. Amirinin buraya gereksinme durumunda tekrar kullanabileceğini düşünmüş olabilirdi. Hiçbir şey anlamıyorum. Francisco bunu söylerken ayakta yakalanan bir uyur gezerin gözleriyle bakıyordu. Çok basit. Madene gidelim ve öteki galeriyi de kazalım. Belki orada bir sürpriz çıkabilir karşımıza. Francisco daha sonraları o anı gülümseyerek anımsardı. Çevrelerinde terörün çemberi daralmaya, kapanmaya başlamışken onun o andaki tek isteği İrene'ye sarılmaktı. Topraktan vahşi dikenler gibi fışkıran ölüleri, oracıkta tutuklanabilecekleri, öldürülebilecekleri korkusunu aklından silmiş, çılgıncasına sevişme hayali kuruyordu. El yordamı ile ilerledikleri bu karmaşık işlerin içinde onun aklı İrene ile oynaşabilecek rahat bir yer bulabilmekteydi. Yorgunluğunu, sıcağı ve susuzluğunu unutmuştu. Tek isteği onu kucaklayabilmekti. Ona sarılmak, onu solumak, onu kendi teninin altında hissedebilmek, ona yolun yakınındaki ağaçların altında sahip olmak, gelip geçenin de bunu seyredebilmesini istiyordu. Neyse ki İrene'nin aklı başındaydı. Onu otların üzerine yatırmaya çalışırken ateşi olduğunu fark etti. Onu giysilerinden sürükleyerek motora bindirdi ve arkasına geçerek yola çıkmaları için yalvardı. Yolun sarsıntısı ve güneşin parlaklığı Francisco'yu daha fazla yormasın diye onun kulağına tatlı sözler fısıldamayı sürdürdü. Ve gerçekten de arkadaşı sonunda kendine gelebildi. Böylece yeniden Los Riscos madenine gittiler. İrene ile Francisco Leallerin evine vardıklarında gece inmişti. Hilda patatesli omleti ocaktan yeni indirmişti. Az önce süzdükleri kahvenin kokusu mutfağa sarmıştı. Baskı makinesini çıkarttıktan sonra mutfak gerçek boyutlarına kavuşmuş, herkes buranın ne kadar güzel bir yer olduğunu yeniden görmüştü. Üzerinde mermerleriyle eski ahşap mobilyalar, içindeki buzla yiyecekleri saklayan antika dolap ve binbir kullanımı ile aileyi çevresinde toplayan masanın güzelliği ortaya çıkmıştı. Kışın dünyanın en sıcak ve en çekici yeri burası olurdu. Orada dikiş makinesinin, radyonun, televizyonun yanında duran gaz sobası, fırın ve ocak, ışık ve sıcaklık yayardı. Francisco için buradan daha güzel bir yer yoktu. Çocukluğunun bütün güzel anıları bu mutfakta oynayarak, çalışarak, saatlerce saçı örgülü sevgilileriyle telefonla konuşarak burada yaşanmıştı. Annesi onun yanında genç ve güzel bir kadın olarak uzakta kalan İspanya'sına ait şarkılar söyleyerek işlerini yapardı. O da her zaman taze ot ve baharat kokardı. Biberiye dallarının, defne yapraklarının, sarımsak dişlerinin, soğan köklerinin aroması, pasta ve bisküvi pişirilirken kullanılan tarçının, karanfilin, vanilyanın, anasonun, çikolatanın daha ince kokusuna karışırdı. O akşam Hilda, İrene'nin armağanı olan gerçek kahveden süzmüştü. Bu buluşma, her biri değişik olan ve bir soluk kadar hafif olan fincan koleksiyonunun büfeden çıkması için yeterliydi. Kahvenin kokusu, çocukların odaya girdiklerinde duydukları ilk şey olmuş ve onları evin yüreğine, mutfağa çağırmıştı. İçeri girince Francisco odanın sıcaklığına bürünüp oturuverdi. Gözünde o sıska ve güçsüz bir çocukken mahallenin güçlü ve kaba çocuklarının acımasız oyunlarından canı yanıp geldiği günleri canlandı. Doğumundan birkaç ay sonra bacağındaki bir oluşum bozukluğu yüzünden ameliyat olmuştu. Bu yüzden annesi onun tüm çocukluğunun temel direği ola gelmişti. Ona olağandan uzun süre meme veren annesi, oğlunu eteklerinin altında, sırtında, belinin üzerinde kendi bedeninin bir uzantısı gibi her yere taşımıştı. Kemikleri tümden iyileşip kendi başına yürüyene dek annesinden hiç ayrılmamıştı. Ağır çantasını sürükleyerek okuldan eve döndüğünde annesi onu mutfakta ikindi kahvaltısı ve hoş geldin gülücüğüyle karşılardı. Bu anı onun ruhunda derin bir iz bırakmıştı. Bütün yaşamı boyunca çocukluğundaki o güvence hissini yeni baştan yaşamak istediğinde belleğinde o odanın ayrıntılarını canlandırırdı. Çünkü bu mutfak anne sevgisinin sarmalayıcı ve şefkatli varlığının bir simgesiydi. İşte o akşamda annesini içindeki omletle tavayı sallarken ve alçak sesle şarkı söylerken görünce aynı duyguya kapılmıştı. Babası ev ödevlerini düzeltmek için lambanın ışığında defterlerin üzerine eğilmişti. Gençlerin eve geldiklerindeki halleri, lealleri telaşlandırdı. Gençler sanki birden zayıflamışlardı. Üstleri başları yırtılmış, kirlenmişti. Gözlerinde de tuhaf bir bakış vardı. "Neler oldu size?" diye sordu profesör. "Gizli bir mezar bulduk. İçinde pek çok ceset var," diye yanıtladı onu Francisco. Allah kahretsin, profesörün böyle söylenmesi alışılmış bir şey değildi. Hilda mutfak bezini ağzına kapattı ve mavi gözlerini kocaman açtı. "Bakire Meryem adına," diyebildi sonunda. "Sanıyoruz bunlar polisin kurbanları," dedi İrene. "Ortadan kaybolanlara mı aitler?" "Olabilir." Francisco bunu söylerken çantasından fotoğraf makinesini ve fotoğraf şeritlerini çıkartıyordu. "Birkaç fotoğraf çektim." Hilda otomatik olarak haç çıkarttı. İrene artık dayanacak hali kalmadığından bir sandalyeye düşercesine otururken Profesör Leal geniş adımlarla odanın içinde yürüyor, o zengin sözcük hazinesinden bir şey bulup söyleyemiyordu. Aslında iyi bir hatipti ama şu olay onu da dilsiz etmişti. İrene ile Francisco olanları anlattılar. Öğlene doğru Los Riscos madenine vardıklarını, yorgun ve aç olduklarını ama işi sonuna kadar yürütmeye kararlı olduklarından sorularını çözüme kavuşturabilme umuduna sarıldıklarını, zihinlerindeki karışıklıktan kurtulabilirlerse birbirlerini huzur içinde sevmeyi sürdüreceklerini anlattılar. Günün parlak ışıkları altında madenin tuhaf bir hali yoktu. Ama Evangelina'nın hayaliyle gene de ürkek ve temkinli davranmışlardı. Francisco içeriye yalnız girmek istemişti ama Irene midesindeki bulantıyı yenmeye ve ona ikinci galeriyi kazmak işinde yardım etmeye kararlıydı. İşi bir an önce bitirip oradan ayrılmalıydılar. Girişteki taşları ve döküntüyü kolayca açmışlar, eşarbı ikiye yırtıp o inanılmaz kötü kokudan korunmak için yüzlerini örtmüşler ve ilk günkü yere girmişlerdi. Gün ışığında feneri yakmaya gerek kalmamıştı. Güneş o açıklıktan giriyor ve Francisco'nun Irene görmesin diye pançoyla örttüğü Evangelina'nın cesedini aydınlatıyordu. Irene dengesini bulabilmek için duvarlara tutulmak zorunda kalmıştı. Bacakları titriyordu. Tavan arasından düşen bebeğin gömülü olduğu tahttaki unutma benilerin baharda ne güzel açtığını ya da pazar kurulan günlerde gördüğü sepet dolusu meyvelerin tazeliğini, güzelliğini düşünmeyi denedi ama işe yaramadı. Francisco ona dışarı çıkması için yalvarmıştı ama Irene midesine söz geçirerek orada kalmış ve yerden bir parça demir bularak tüneli açacak olan son kat betonu yıkmaya çalışmıştı. Delikanlı elindeki kazma ile çalışıyordu. Duvar harcı herhalde beceriksiz ve deneyimsiz ellerle yapılmıştı. Çünkü en ufak bir darbede hemen kırılıyordu. İçerideki iğrenç kokuya şimdi bir de kırılan duvarın ve taşların tozu katılmış, havada bir bulut oluşmuştu. Ne var ki bu da onların cesaretini kırmıyordu. Çünkü bu engelin arkasında onları bir şeylerin uzun zamandır orada saklı olduğu besbelli bir şeylerin beklediğini anlamışlardı. 10 dakika sonra önlerine bir parça kumaş ve birkaç kemik çıktı. Bu açık renk gömlekli bir erkeğin belden yukarısıydı. Ortalık toz duman olduğundan feneri yaktılar. Bu kemikleri inceleyip insana ait olduklarını anlamak istemişlerdi. Bir iki kazma darbesinden sonra yere bir kafatası yuvarlanmıştı. Kemiklerin alın kısmına yapışık bir tutam saç hala duruyordu. Irene bundan fazlasına dayanamamış, sallanarak kendini madenden zor atmıştı dışarıya. Francisco düşünmeden kazmayı sürdürüyordu. Sessiz bir makineydi sanki. Derken karşısına yeni iskeletlerin çıkması buranın ceset dolu bir mezarlık olduğunu anlamaya yetti. Ama bu insanların buraya ne zaman gömüldüklerini anlamak olanaksızdı. Parçalar topraktan koyu ve yağlı bir maddeyle lekelenmiş bir kumaşla çıkıyordu. Francisco oradan ayrılmadan önce sakin ve kararlı bir çalışmayla fotoğraflar çekti. Artık o korku sınırını aşmıştı ve sanki bir düşte hareket eder gibi çalışıyordu. Olağanüstü görüntüler sonunda ona olağan gibi görünmeye başlamıştı. Çünkü durumda yeni bir mantık keşfetmişti. Sanki bu şiddet şimdiye dek hep onları beklemişti. Yerden fışkıran o etsiz eller, kurşun deliği açılmış alınlar onları aralıksız buraya çağırmışlardı. Ama şimdiye dek kulakları onları işitememişti. Altüst olan Francisco bir an onlara neden geç kaldığını anlatırken yakaladı kendini. Sanki bir randevuya gelmekte kusur etmişti. Irene dışarıdan ona seslendiğinde gerçeklik duyusunu yeniden kazanabilmişti. Madenden çıktığında ruhu paramparça olmuştu. Girişi bulduklarında nasılsa yine öyle kapatıp çıkmışlardı. Birkaç dakika için temiz havayı solumuşlar, el ele tutuşup birbirlerinin yüreklerinin atışını dinlemişlerdi. Altüst olan solukları ve titreyen bedenleri onlara her şeye karşın yaşamakta olduklarını anımsattı. Güneş dağların arkasına saklanmıştı. Gökyüzü petrol rengine bürünmüştü. Hemen motosiklete atlamışlar ve kente doğru yola çıkmışlardı. Peki şimdi ne yapacağız? Onlar anlatmayı bitirince Profesör Leal bunu sormuştu. Bu durumu en iyi nasıl çözebileceklerini iyice tartıştılar. Yasalardan bir şey beklemek olanaksızdı. Bu insanın başını dar ağacı ipine uzatmasından başka bir şey olmazdı. Pradelio Ranculeo'nun kız kardeşinin orada olmasının nedeni olarak kendinin de oraya başka suç kanıtlarını saklaması olarak açıklanabilirdi. Yetkilileri uyarmak demek, Irene ve Francisco'nun birkaç dakikada ortadan kaybolanlar arasına katılması ve Los Riscos madenine yeni birkaç kürek toprak atılması anlamına gelirdi. Adalet artık neredeyse hiç kullanılmayan, unutulmuş bir sözcüktü. Özgürlük gibi suç unsuru sayılabilirdi. Askerler sürekli sindirme halindeydiler. Bu, hükümet üzerinde de hissediliyordu. Silahlı kuvvetler, kendi güçlerinin yanı sıra aynı zamanda siyasi polisle de işbirliği yapıyordu. Bu polis, şu anda devletin en büyük gücü halindeydi ve her türlü dış denetimden bağımsızdı. Bu da iki güç arasında bir türlü kıskançlığa ve çatışmaya yol açıyordu. Şöyle ki, aynı kişinin birbirinin karşıtı nedenlerle her iki güç tarafından gözaltına alınması, sorgulanması gibi çelişkiler yaşanıyordu. ''Tanrım, o madene girmek de nereden geldi aklınıza?'' diye içini çekti Hilda. ''Siz doğru bir iş yapmışsınız.'' diye araya girdi profesör. ''Bakalım şimdi bu rezilliğin içinden nasıl sıyrılacaksınız?'' ''Benim aklıma gelen tek çözüm, olayı basın aracılığı ile duyurmak.'' Irene hala ortalıkta görülen birkaç karşıt görüşlü gazeteye güveniyordu. ''Ben yarın fotoğraflarla giderim.'' diye kararını bildirdi Francisco. ''Pek bir şey başarabileceğinizi sanmıyorum.'' ''Sizi ilk köşe başında kıstırıp vururlar.'' diye düşüncesini belirtti Profesör Leal. Sonunda bu düşüncenin pek de yersiz olmadığı kararına vardılar. En iyi çözüm, haberi dört bir yandan esen rüzgara savurmak, insanların bilinçlerini ve ülkenin temellerini şöyle bir sarsması için tüm dünyayı bundan haberli kılmaktı. O anda Hilda, her zamanki inançları doğrultusunda, kilisenin şu anda ayakta kalabilen tek kurum olduğunu anımsattı. Akla gelen öteki tüm işlevler baskı karşısında çözülmüş ya da dağıtılmıştı. Ancak onun yardımı ile olanaksızı alt ederek bu deneyim uğruna yaşamlarını tehlikeye atmadan madeni açtırabilirlerdi. Bunun üzerine bu gizi kardinale ulaştırmaya karar verdiler. Francisco sokağa çıkma yasağı başlamadan evine ulaşabilmesi için Irene'ye bir taksi buldu. Genç kızın artık motosikletin arkasına tüneyecek hali kalmamıştı. Francisco o gece fotoğrafları yıkayıp basabilmek için oldukça geç yattı. Rahat bir uyku uyuyamadı. Yatağında sürekli dönerken gölgelerde Evangelina'nın kemiklerle çevrili sarı yüzünü görüyordu. Uykusunda bağırarak uyandı ve Hilda'nın yanında olduğunu gördü. ''Sana ıhlamur yaptım oğlum. Haydi iç. Daha kuvvetli bir şeylere gereksinmem var sanırım. Sus ve ne diyorsam onu yap. Anneler bunun için vardır.'' diye gülümsedi annesi ona. Francisco yatağının içinde oturdu, ıhlamur çayını şöyle bir üfledi. Sonra yavaş yavaş yudumlayarak içti. Annesi de bu arada onu gözlüyordu. ''Neden böyle bakıyorsun bana anne? Bana dün olanları anlatmadın. Irene ile seviştiniz değil mi? Tanrım, sen burnunu her şeye sokar mısın? Bunu bilmeye hakkım var sanırım. Sana her şeyi anlatmak konusunda fazla büyüğüm.'' diye güldü Francisco. ''Bak, seni uyarıyorum. O kız gerçekten çok iyi bir insan. Umarım ona karşı dürüst niyetlerin olmalı. Yoksa ikimiz çok kavga ederiz seninle. Anladın mı beni? Şimdi ıhlamurunu bitir. Eğer vicdanın temizse bir melek gibi rahat uyuyabilirsin.'' Hilda bunu söylerken oğlunun yorganını örtüyordu. Francisco annesinin kapıyı aralık bırakarak çıktığını gördü. Gene gereksinme duyarsa ona seslenebilmesi için böyle yapıyordu. Küçükken de böyle yapardı. Üstelik o zamanlar o iyi yürekli kadın yatağa oturur, oğlu gözlerini yumana kadar onu yavaşça okşardı. Aradan belki uzun yıllar geçmişti ama annesi oğluna hala aynı duyarlılığı gösteriyordu. Günde iki kez tıraş olması gereken, psikoloji eğitimi görmüş olan ve kendisini yerden tek kolluğuyla kaldırabilen oğlunu hala çocuk görüyordu. Francisco onunla alay ediyordu ama onun bu halini değiştirmesini de istemiyordu. Bir tür ayrıcalığı olduğunu hissediyor ve olabildiğince bundan yararlanabiliyordu. Francisco'nun doğumu ile başlayan ve birbirlerinin erdemlerini ve kusurlarını tanıyarak gelişen bu ilişkiyi her ikisi de ötekinin ölümüne dek sürdürmeye kararlıydı. Francisco gecenin geri kalanında huzur içinde uyudu ve sabah uyandığında gördüğü düşleri unutmuştu bile. Uzun uzun sıcak duşun altında yıkandı. İthal kahvenin son kalanıyla kahvaltısını etti ve kardeşinin oturduğu mahalleye gitmek üzere çantasında fotoğraflarla yola çıktı. Peder Jose Leal su tesisatçılığı ile uğraşıyordu. Elinde kaynak makinesi ya da İngiliz anahtarı olmadığı zamanlar yaşamayı seçtiği bu bölgedeki yoksulların çeşitli sorunları ile ilgileniyordu. Bu onun gelecek günlere ait yardım inancının bir parçasıydı. Kalabalık ve geniş bir mahallede oturuyordu. Burası ana yoldan görülmeyen, yüksek duvarların ve bunun önünde biten yapraksız, cılız kavak ağaçlarının arkasında gizlenmiş bir bölgeydi. Kavakların güçsüzlüğü sanki her yanda hissedilen bereketsizliği simgeliyordu. Bu orta halli duvarın ardında uzanan toprak yollar, yazları kavurucu sıcağı, kışları yağmur ve çamuru yansıtırdı. Şuradan buradan toplanmış malzemelerle kotarılmış gece kondular, çöpler, asılı çamaşırlar, köpeklerin kavgaları değişmeyen görüntülerdi. Sokakların köşelerine toplaşan aylak erkekler saatlerin geçip gitmesini seyrederler. Çocuklar kırık dökük ne bulurlarsa onunla oynarlar. Kadınlarsa içlerindeki sıkıntıyı unutmak için kendilerine bir uğraş edinir, çalışır, didinirlerdi. Burası bir yokluk, kıtlık yöresiydi. İnsanların elindeki tek güvence aralarındaki dayanışmaydı. Buralarda açlıktan ölen olmaz derdi Jose Leal. Çünkü son lokmasını tüketen ve artık gücü kalmayana kesinlikle bir dost eli uzanır. Konu komşunun ortaklaşa pişirdiği çorbalara, herkes evinde ne varsa katardı. Akrabalar ailelerle birlikte otururlardı. Çünkü onlar bu yoksullardan daha da yoksul olup başlarını örtecek bir çatıdan bile yoksun insanlardı. Çocuklar için kurulan aş evlerinde kilise küçüklere birer tabak yemek dağıtırdı. Yıllardan beri aynı görüntüyü izlese de her gün tertemiz yıkanıp saçlarını tarayarak buraya gelen, içeride alüminyum tabaklardaki bir parça yemeği yiyebilmek için kulübenin dışında bekleşen çocukları gördükçe pederin hala yüreği sızlardı. İçerideki küçüklerin abileri ise belki bir şeyler artar diye kulübenin dışında dolaşarak bekleşirlerdi. Rahiplerin ya yalvararak ya da ruhani tehditlerle topladıkları malzemeleri 2-3 kadın pişirirdi. Aynı kadınlar yemekleri dağıttıktan sonra her çocuğun kendine düşeni yiyip bitirmesi, yiyecekleri ve ekmekleri eve götürmek üzere ceplerine saklamamaları için onları gözetlerlerdi. Çünkü ailenin geri kalanı ancak pazar yerinin çöplerinden ve bir parça tat versin diye tekrar tekrar kaynatılan kemikten yapılmış çorbayı içerdi. Jose ötekilere benzeyen tahta bir barakada yaşardı. Onun evi ötekilerden sadece biraz daha genişti. Çünkü bir bölümünde bu terk edilmiş insanların dünyevi ve ruhani sorunlarına çözüm bulmaya çalışırdı. Francisco bu yörenin insanlarına el uzatmakta bir hekim ve bir avukatla işbirliği yapıyordu. Onların hastalıkları, umutsuzlukları çoktu ve baş etmeleri gereken pek çok sorunla karşılaşmaları kendilerini daha da yararsız hissetmelerine yol açıyordu. O gün Francisco abini evden çıkmak üzereyken yakaladı. Jose işçi tulumunu giymiş, eline onarım aletlerini koyduğu ağır çantasını almıştı bile. Yalnız olduklarına emin oldukları zaman Francisco çantasını açtı. Rahip abi fotoğrafları incelerken yüzü gittikçe soluklaşıyordu. Bu arada Francisco da ona Evangelina Ranculeo'nun ermişlik krizlerinden başlayarak abinin de yardımı olan o morgda aramalarına ve sonunda bu fotoğrafların çekildiği mağara öyküsüne kadar her şeyi bir bir anlattı. Bir tek onu olayların dışında bırakabilmek için Irene Beltran'ın adından söz etmedi. Jose Leal kardeşini dinledikten sonra gözlerini yere dikti. Sessizce düşünmeye koyuldu. Kardeşi onun kendini denetim altına almaya çalıştığını anlamıştı. Gençken herhangi bir haksızlık, kötülük ağabeyinin öfkesini tepesine çıkartmaya yeterdi. Ama uzun yıllardır sürdürdüğü rahipliği ve karakterinin gelişimi bu tür çıkışları yenmesine yardım etmişti. Bu tür haksızlıkları Tanrı'nın insanların ruhlarını deneme amacıyla yarattığını düşünmeye başlamıştı. Sonunda başını yerden kaldırdı. Yüzü şimdi daha dingindi, sesi de daha yumuşak çıkıyordu. Kardinalle konuşacağım dedi. Tanrı bizi bu uğraşımızda yalnız bırakmasın dedi kardinal. Öyle olmasını dilerim diye ekledi Jose Leal. Kardinal fotoğrafları bir kez daha eline aldı. Yırtık giysileri, oyulmuş gözleri, bağlı elleri inceledi. Onu tanımayanlara göre kardinal her zaman insanı hayrete düşüren bir kişiydi. Halka açık törenlerde, televizyonda ya da katedraldeki ayinde altın ve sim işlemeli gösterişli giysileri, çevresindeki yardımcıları ile ince ve şık biri gibi görünürdü. Ama gerçekte kısa boylu, yapılı, çiftçilerinki gibi kaba elli bir erkekti. Az konuşurdu ve bunu da kaba sayılabilecek bir tonda yapardı. Ama bu onun nezaketsizliğinden değil, çekingenliğinden ileri gelen bir özelliğiydi. Sessiz kişiliği özellikle kadınların ve topluluklarının önünde belirginleşirdi. Pek az dostu vardı. Çünkü görevinin deneyimleriyle bunun gerekli bir erdem olduğunu öğrenmişti. Onun yakınlığını kazanabilen pek az kişi, kardinalin bütün köy insanları gibi alçak gönüllü olduğunu bilirlerdi.